bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Suyun Öte Yanı Feride Çiçekoğlu. Ne anlatıyor suyun öte yanında Feride Çiçekoğlu? Özgürlüğü için Cunda'ya kaçan bir Yunanlı avukatı, özgürlüğü için suyun öte yanına kaçmak isteyen bir Türk devrimciyi, mutsuz ama iyi yürekli Sıdıka Hanım'ı, mutsuz ama iyi yürekli Arap Mustafa'yı, Nihal'i, Cunda'yı, taş sokaklarıyla, kilisesiyle, insanlarıyla. Adının Ali Bey yapılmasına kızarak ve en önemlisi çok az romanda rastladığımız bir mutlu evlilik. Cesare Pavese, yaşama uğraşındaki günlüklerinden birinde şöyle diyor. Pek az mutlu evlilik varmış gibi görünmesi, romancıların mutlu evlilikler üstüne söyleyecek bir şey bulamamalarından ileri gelir. Belki de bundan, kadınla erkek evlenince roman biter genellikle. Feride Çiçekoğlu, güçlüklerle sınanmış, güçlükler içinde sürüp giden bir mutlu birlikteliği anlatıyor. Hem de nasıl, o güzelim telefonla konuşma sayfalarının bir yerinde, Ertan'ın karısına telefonla ulaşma savaşımı sırasında, içinden Bismillah diye başlayan hiç tanımadığı bir sesi, duymasının verdiği bir şaşkınlık vardır ki unutulamaz. Fethi Naci. Deniz kokuyor, deniz kokuyor, deniz kokuyor. Avluya biriken suyun demir kapıda güneşle oynaşan yansıması değil, denizin ta kendisi, denizin ta kendisi. İçime sindirmeliyim. Neden olacağımı sandığım kadar keyifli değilim? Servis açıyor bir garson. Akşam yemeği hazırlığı. Akşam yemeği ahtapot salatası, adabeyi buğulama ve mutlaka rakıdır buralarda. Gün batımından hayli sonra, güneş batmadan nohut ve bulgur karavanası değil, tahta kaşıkları diziyorlardır koğuşta şimdi. Düşünmemeliyim. Karpuz diyor motorcu. Önce göbeğini kemirip çekirdeklerini avurduna istif ederek. Bakalım yere mi tükürecek. Evet, hem de hepsini birden. Hiç söylemeden süpürüp gitti bir temizlik işçisi. Çekirdekler çalı süpürgesinin önünde bir sağa bir sola savrularak bir sigara jelatini 2-3 yaldızlı çiklet kağıdıyla sarılıp sarmaşarak sandaletli narin bir ayağı ıskalayıp geçtiler. Sandalet ayağını vurmuş kızın. Topuğundaki atkı etine gömülmüş, çevresi kıpkırmızı ve sulanmış. Nasıl canı yanıyordur, yazık. Yürümüştür bütün gün, çarşı pazar değil ama müze filan. Nereli acaba? Alman, Hollandalı. Yok, Fransa benziyor daha çok, sıcakkanlı. Kağıt mendil sıkıştıracak bantın altına. Yürür şimdi bir o kadar daha. Onlara ne garip gelir, aylardır ilk kez dün uzunca yürüyebildiğimi. Daha doğrusu yürüyemeyip yorulduğumu duymak. Sebep? Yüksek sesle düşünmek. Non impossible, tout en fou de moi. Fransızca, hadi canım, imkansız, dalga mı geçiyorsun? Doktordan sonra Fransa'da kalmış olsam ben bile şaşabilirdim. Onları niye ayıplamalı? Yardım etse ya yanındaki çantasının içindekiler yere dökülecek şimdi. Güzel de bacakları var hasmanın. Anne-Marie mi hatırlattı ne? Bizim kadınlar gibi popoları yere yakın değil bunların. Tüylerini de almazlar çoğunluk. Güneş bacaklarında sapsarı şeftaliler. Şu yeni hormonlulardan değil, eski Bursa şeftalisi. Büyük, yarma, tatlı. Hala güzel bacağa bakabiliyorum. Sağlıklıyım, ne güzel. Elimi açıp kapamalıyım, açıp kapamalıyım. Bir adam kırklarına başlamış, biraz dalgın. Saçları asker tıraşı, güneşsiz kalmış yüzü. Sakal kökleri, siyah noktacıklar, renksiz yanaklarında. Yanında bir kadın, otuzlarının sonuna varmış, güzel gülüşlü. Biraz anaç, biraz aceleci. Elleri büyüyecek ve üretken. Çenesi küçümen, Rumeli göçmeni. Kadın uzanıp adamın elini tutuyor. Durmadan açıp kapadığı, açıp kapadığı sağ elini. Şefkatle sıkıyor. Şimdi adamın açılan eli kadınınkini sarıyor. Yumuşacık. Bakışlarının izlendiğini anlıyor adam. Gülüveriyor suçüstü yakalanmış gibi. Kadın da gülüyor içten. Sen nasıl bakarsın değil. İyi ki bakabiliyorsun. Sağlıklısın, ne güzel. Motor kuyruğunda bekliyorlar. Ayvalık'tan Cunda'ya, karadan da yol var ama belediye otobüsü. Üstelik Ali Bey yazıyor üzerinde. Ne Ali Bey adı yerini tutar Cunda'nın, ne de otobüs motorun. İstanbul'da da özleyebilir deniz insan. Kadın için denizaltı şeritli bir bulvardan farksız hale geldi ne zamandır. Adam için ise deniz, çöplere üşüşen martıların uzaktan uzağa duyulan çığlıklarıydı son 1,5 yıldır. 82 yılının Temmuz'u şimdi ve Ertan tutuklandığı o soğuk Aralık gününden önce bile denizi bu kadar yakından hiç görmemiş gibi. Sıra geldi nihayet. Biniyorlar motora. Önce kadın atlıyor. Her işe koşmaya alışkın. Kıyıda kalan valizi istiyor adamdan. Dalıp önce sağ eliyle davranacak mı adam? Hayır. Alışmış artık. Zoraki solaklığı sürüyor 18 aydır. Sol eliyle uzatıyor valizi. Kadın valizden sonra adamı da alıyor motora ve o zaman fark ediyor ki son binen onlar. Tüm motordakilerin bakışları onların üzerinde. Tam karşılarında 30 yaşlarında bir anne. Topluca göğüsleri fırlayıp çıkmaya hazır. V yakalı penyeden. Eteği tiril tiril 5 keten. Ara sıra görünmeyen tozları silkeliyor elinin sinirli bir hareketiyle. Yanı başında narin bir kız çocuğu. 4-5 yaşlarında. Fazlaca özenli giydirilmiş tedirgin giysilerinden. Beyaz fistolu kabarık etekli giysi. Beyaz çorap, pabuç, lekesizliği sinir bozucu. Kadın anne ile göz göze geliyor. Annenin gözü adamın açılıp kapanan sağ elinden, kadının elini kavramış sol eline giderken yol üstü çarpışıyor bakışları. Anne onların motora biniş tarzını, dökülen bol spor giysilerini onaylamadı. Anlaşılıyor. Valizle otobüste kirlenmiş üstelik. Kadının eteğine sürünüyor. Kadın annenin ayıpladı ayıplayacak nemitlerini, onun eteğinden valizin tozunu süpürürcesine kendi eteğini silkeleyişini izleyip eğleniyor. Hayatı zehir ediyordur bu kadın kızına. Tatil yerinde çocuğa beyaz giydirilir mi? Bu çocuk mutlaka biraz pasaklı olur annesine tepki. Bizim evde nasıldı? Yastık kıpırdamazdı yerinden. Annem o yüzden hala alabildiğine mutsuz bize geldikçe. Kötü bir çatı katı. Niye tırmanırsınız bu tepelere bilmem. Manzaraymış. Hadi rahat olsa neyse. Akıyor sağı solu. Başında kocan da yok ki uğraşsın. Hoş olsa da ne fark eder. Dışarıdayken de varsa yoksa kitapları. O kadar özendik seni rahat şartlarla yetiştirelim diye. Boşuna dememişler ana baba taht yapar baht yapamaz. Akan çatı katını bu yüzden mi seviyorum her şeye rağmen. Çocukluğuma bir baş kaldırı. Kadın bu kez kızla göz göze geliyor. Kız incecik işaret parmağını motorun mavi boyalı küpeşkesinde gezdirip annesine çaktırmadan giysisine sürüyor. Hızlıca bir bakış gözlerinde kadınla bir gülüşü paylaşıyorlar. Göz kırpıyor kadın. Örgütlü bir suç oldu şimdi üstelik. Anne fark ediyor birden ve çocuğun elini hoyratça çekiştiriyor. Çantasından bir kolonyalı mendil çıkartıp kızın parmağını kızartana kadar siliyor. Bu sırada motor cundaya yanaşmakta. Motorcunun denizci elleri, parmakları küt. Baş parmak tırnağı yarım. Halat atıyor kıyıya. Kıyıda bir çocuğun elinde dondurma, çekirdek çıtlatıyor göbekli bir adam. Ayçiçeği kabukları etli parmaklarına gömülü. Kahvede tek ayağını altına alıp oturmuş bir çember sakallının, damarları fırlamış kemikli elinde durmadan evirip çevirdiği 33'lük tesbihi. Kadının gözü bu ellerde gezinip yine adamın açılıp kapanan sağ elinde. Hadi ver elini, dalı vermişim. Yine biz kalmışız en sona. Ne zaman çıkıp gidiverdi o narin kız, annesiyle uzaklaşmış bile. İskelenin başından dönüyor küçük kız. Gözleri kadını arayarak, kadın sevinçle el sallıyor. Her şey olabildiğince güzel görünüyor birden. Evet, güzel bir tatil geçirecekler, bütün yorgunluklarından arınıp. İyimserce motorcuya dönüyor kadın, kalacak bir yer, bir pansiyon. Motorcu büfeyi işaret ediyor. Büfeci ağır ağır gazoz kasaları taşıyor içeriye. Aceleye ne gerek, tatile geldiler. Ne görüş kuyruğu bu, ne de kirli çamaşır sırası. Beklenebilir iç ferahlığıyla. Şimdi de gürbüz bir delikanlı büfenin önünde. Walkman'den taşan disco müziğinin ritminde. Çiklet ve magazin gazete aldı. Hayır, dokunmadı sinirine. Büfeciye yineliyor kadın sorusunu. Bir pansiyon. Büfecinin gösterdiği yöne bakıp tarifi dinliyor dikkatle. Yola düşebilirler artık. Valizi almaya davranıyor kadın. Adam kavruyor valizi sol eliyle. Daracık sokaklar parke taş kaplı. Biraz yokuş yukarı, sağa sola kıvrılıverdikçe ileride bir yerde koca bir kilise. Bir görünüp bir yitiyor. Taş bir duvarın yanından geçiyorlar şimdi. Ne güzel dokusu, nasıl uyumlu renkleri. Gül kurusunun açıklı koyulu tonları, aralarda tortulanmış kırmızı şarap ve şampanya rengi lekeler. İçli çağrıştırıyor, evet, o kadar güzel. Evler de görkemli ama sanki terk edilmiş gibi. Çoğunun kepenkleri kapalı ve en azından köşeleri, pencere, kapı çerçeveleri hep o güzel gül kurusu gözenekli taşlarla çevrili. Kadın henüz bu taşa sarımsak taşı dendiğini ve Ayvalık'ın ünlü sarımsak plajının adının bu taştan geldiğini, çoğu 1800'lü yılların tarihini taşıyan bu evlerin Rumlar zamanında o taşla inşa edildiğini bilmiyor. Yine de gazetecilik eğitiminin, radyo programcılığının verdiği gözlem alışkanlığıyla sıra dışı bir yere geldiklerini seziyor. Tarihini ilk anda ele vermeyen bir yer burası. Belli çok şeyler görmüş geçirmiş, biraz küskün. Bu küskünlük yabancı değil bana. Evlerinden koparılan insanlar kadar, insanları koparılan evlerde biraz küserler yaşama. Nenemlerin Selanik'teki evi de böyle kalmış olmalı. Yeni iskan edilenlere karşın içine dönük suskun. Bastonuna dayanarak gelen yaşlı bir adam, mintanının son düğmesi bile ilikli bu sıcakta. Çerçeveleri mavi boyalı şu dükkan fırın olsa gerek, ekmek kokuyor mis gibi. Sarı saçlarını savurtarak bir kız çıktı. Koluna 5 ekmeği birden sığdırmış. Kaç kardeştirler kim bilir. Terliklerini sürüyerek koşuyor. Belki kolunu yaktı ekmekler. Kahvaltı için buradan ekmek almalı. Çok özlediğini yazardı. Fırından yeni çıkmış ekmek yemeği. Şaplı diye ekmeklerin içini yiyemediklerini yazamazdı elbet. Mektubu geçmezdi. Sokağa dökülen bir kova su yolunu kesiyor kadınla adamın. Taşların arasından kıvrıla büküle akan suyu hamarat bir süpürge kovalıyor. Süpürenin başı bağlı ama saçları tutsak edilmemiş. Bağnazlıktan değil, toz olmasın diye yemeni. Süpürgeyi duvara yaslayıp güler yüzle kadının sorusunu yanıtlıyor. Fırının hemen ilerisindeki iki katlı balkonlu bir evi gösteriyor. Birkaç basamakla çıkılan çift kanatlı kapı aralık. Kapının üst yarısı baklava demirli. Demirlerin altındaki buzlu camlardan biri açılmış. İçerideki ceviz çerçeveli aynada, derinliklerde bir mutfağın ve ötesinde belli belirsiz bir avlunun yer yer nemlenmiş, zamanla gölgeli yansıması. Kadınla adamın gözleri kapının el biçimi tokmağında buluşuyor. Kapıyı çalan kadın oluyor. Metalin metalle öpüşmesi, aynaya çarpıp geri dönüyor, içeriden ses gelmiyor. Biraz bekleyip kapının aralık kanadını itiyor kadın. Çekinerek usulca giriyor mermer kaplı loş sofaya. Çocukluğunun Yeşilköy öğle sonlarına adım atarcasına. Sanki yukarıda uyuyor hala nenesi. Yanı başında karanfil kutusu ve iğne oyası. Uyanıp yine sürüverse mangala kahve cezvesini. Altızı yakıp patlıcan közlese akşam için ve Lamis komşu bahçeden bağırınca Nihal gelsin oynayalım diye keşke salmasa onu, yanı başında tutsa geç oldu deyip. Büyük dayısı gelse Kalitarya'dan, tabii ki henüz Şenlikköy değil adı ve betonlaşmamış kırları, omzunda tüfeği, çantasında bıldırcınlar, dese ki çok da bıldırcın, trenden inince Pavli'ye bıraktım birazını. Pavli'nin manavı istasyondan inince hemen solda. Hani faytonlar bekler ya, tam orası. Zaten Haçik'in faytonuna binip gelmiştir büyük dayısı. Ertesi gün bıldırcın böreği yapılacak diye sevinse ve gece oturmasına, Yuanlalara gittiklerinde tepsi içindeki çeşit çeşit reçellerden en çok inciri beğenip, kaşığını su dolu bardağa daldırmadan önce yine incire yaptığı ikinci kaçamak hamleyi yakalayan annesinin tehditkar bakışını nenesi yumuşatıverse. Nihal uzunca sofayı geçip mutfağa geldiğinde ağzında incir tadı. Birden fırına gidiyor gözü. Sanki içinde bütün konan bıldırcınların yerleri kabarıp çatlamış. Yeni kızaran bıldırcın pidesi. Ama fırın boş ve hala kimse yok görünürlerde. İnsan bu evi terk edilmiş sanabilir. Öylesine sessiz, kendi halinde akıp giden zamana sofadan eşlik eden saatte olmasa. Mutfağın avluya açılan kapısında duraklıyor Nihal. Sanki gerçekten çocukluğu, kulağına çalınan sözcüklerde iki dil sarmaş dolaş. Arapçiyim, ela, ela, Arapopulo, Arapopulo, gel Arapçığım. Saçları biraz dağınık, sırtı hafifçe kambur ama çok değil. Siyah çorapları, topukları aşınmış siyah kadife terliği, füme eteği ve bordo yeleği görünüyor. Bir de önlüğü. Futası diyesi geliyor Nihal'in. Bakkal Despina'nın önlüğünü anımsıyor birden. Despina bile olabilir. Yüzü henüz yok. Pekala, komşuları Evgeniya teyze olabilir ya da Madame Zina. Onlar biraz gençler galiba. Ama yaşlanmışlardır ne de olsa. Nihal yaklaşıyor biraz daha. Yaşlı hanımın elini görüyor şimdi. Elinde bir çinko tas. İçi renkli desenli emaye kaplı. Yer yer sırı dökülmüş tasta yemek artıkları ve ufalanmış ekmekle hazırlanmış papara. Arap kedinin yemeği, kapkara tüyleri ve yanıp sönen gözleriyle yan bahçeden duvarın tepesine sıçrıyor kedi. Orada bir an kararsız kalıyor. Duvara yaslanan çarlığın asmasından mı insin, yoksa tel dolabın üzerine oradan da mutfak taşına mı atlasın? Bahçenin derinliğindeki önü surdurmalı müştemilatın, gerideki boyasız olmuş ahşap avlu kapısının, duvar dibindeki ortancaların ve tenekelerden taşmış renk renk sardunyaların, verandanın bir köşesindeki masaya rastgele sıralanmış eski model siyah beyaz bir televizyon, bir bal kabağı, kapkacak ve Atatürk büstünün ayırdına kendini bu kısacık kararsızlık anında varıyor Nihal. Elado, Arapopulo, Elado, gel buraya Arapçığım, gel buraya. İki yoldan da cayıp badem ağacına sıçrayıveriyor ve ağacın gövdesinden dosdoğru Sıdıka Hanım'ın ayakları dibine iniveriyor kedi. Siyah süet terliklerle haşır neşir şimdi. Yemek öncesi sarmaş dolaş hasret gideriyorlar, ayrı kalmış iki sevgili gibi. Arapopulo, Pedakumu, Arapçığım, oğulcuğum. Kedi nihayet yemeğine dalınca ağır ağır dönüyor Sıdıka Hanım, 70'ini geçkin. Açık renk gözlü, narin ince hatlı, yeni farkına varıyor kadınla adamın. Arap'la paylaştığı o çok kendine ait ana birilerinin ortak oluşunu fark etmenin çekingenliği, gereksizce bir saçını düzeltme, önlüğünü şöyle bir çekiştiriverme, ellerini ne yapacağını bilememenin sonucu. Kadının merhabasını ancak ondan sonra yanıtlıyor. Buyurun, yeriniz var mı? Kaç kişi, iki mi? Sıdıka Hanım'ın gözü verandanın merdivenlerini birkaç basamak inmiş kadından geride, valizin yanında dikilmekte olan adama gidip geldiğinde, Nihal'in vereceği yanıttan emin. Yine de evet diyor Nihal, başıyla ve gülümseyişle güçlendirip, ne kadar kalacaksınız? 5-6 gün, belki bir hafta. Aşağıdaki küçük oda boştur yalnızca. Ama 2 gün sonra bir oda var yukarıda, boşalacak. I harfi yok Sıdık Hanım'ın dilinde. Cümleler biraz devrik ve ancak karşısındaki anlamıyorsa arınmış Rumcadan. Kadınla adamın odaya gördüklerinde duyacakları iç sıkıntısını güler yüzü ve 1-2 gün sonra boşalacak ferah odanın esintisiyle hafifletme çabasıyla düşüyor öne. Mutfaktan geçiyorlar yeniden. Sonra sofa ve Sıdık Hanım kapısını açıyor alt odanın. İçeriye üçünden de önce sofadan ince bir ışık huzmesi giriyor aralanan kapıdan. Sıdıka Hanım bir an mütereddit geriye dönüp bakıyor. Burayı vermeyiz genelde. Ancak sıkışık durumlarda. Beğenmezseniz başka bir yer arayabilirsiniz yine de. Ama dedim ya, üstteki balkonlu oda boşalacak 2 gün sonra. Tüm bunlar kadınla adamın yüzlerinde gezinen bir bakış Sıdıka Hanım'ın gözlerinde. Sonra kenara çekilip yol veriyor. Önce Nihal giriyor odaya, sonra Ertan. Nihal'in gözleri adamınkileri arıyor. İçi sıkılacak şimdi. Neler anımsatıyor kim bilir. Ama Sıdıka Hanım'ı kıramayız. Zaten tedirgin burayı önerdiği için belli. Hem onu tanımayı çok isterim. 2 gün şunun şurasında ne olacak? Üstelik bütün gün dışarıda olacağız. Bahçede var, kalıyoruz. Kalıyoruz değil mi? Sıdıka Hanım kapıyı ardından örter örtmez, adam odanın tek penceresine gidip perdeyi açıyor. Giyotin camın ardındaki panjurlar da kapalı. Ne kötü. Kadın yardım edip etmemekte kararsız. Buna alışmam zor olacak. Böyle kritik bir anda yardım öneremem. Ola ki incinir. O lanet pencere de ne kötü sıkışmış. Açılmıyor olmalı. Kim bilir ne zamandır. Değil tek elle, ikisiyle bile zor kıpırdar yerinden. Neyse. Kalkıyor iyi kötü. Panjuru da o güzelim gül kurusuna boyamışlar. Bu renge bir ad bulmak gerekirse, cunda rengi derdim ben olsa olsa. Her kanat kendi içinde ikiye bükülüyor yeniden. Menteşeleri ev yapıldığında takılmış olmalı. Yine de çalışıyor ne güzel. Ertan itiyor panjurun kanadını. Nasıl görmediler önceden? Göremezlerdi. Hep arkaları dönük durdular verandaya çıktıklarında. Görmüş olsalar Nihal de istemezdi burada kalmayı. Sıdıka Hanım'a rağmen gidip başka bir yer ararlardı. Üstteki oda boşalınca gelirlerdi. Bir çözüm bulurlardı mutlaka. Pencereler, pencereler demirli. Nihal'in gözü Ertan'ın sağ elinde şimdi. Şu bir iki gün içinde sezdi hemen. Ertan sinirlenince elini daha hızlı çalıştırıyor. Bir de dudaklarını kıpırdatıyor sayı sayar gibi. Elini açıp kapayışlarını sayıyor olmalı. Açıp kapayacak ki güçlensin eli. Görev edinmiştir o. Sayar şimdi. Bine kadar, 2000'e, 3000'e. Bir an önce düzelsin diye mi? Üşüşen sevimsiz anıları kovalamak için mi? Odanın iki yanına rastgele konmuş iki tek kişilik yatağa bakıyorlar. Yataklarda ayrı düşmüş. Pencerenin demiri yetmezmiş gibi. Nihal hadi diyor. Hatta demeden davranıyor. Yatakları birleştiriyorlar. Nene gom şekeri alayım mı? Abi evladım daha dün aldın. Her gün her gün. Nene ne olur be bugün de alayım. Yarın istemem. Bak yarın yok. Söylemeyesin annene. Al. 3 tane 5 para. 1 tane 10 para. Hepsi 25 para. Düşürmeyesin sakın. Angeli'ye söyle. 2 makarada iplik versin. Biri siyah biri beyaz. Söyle bakayım. Kara tokmaklı zincirli makara. Beyazınki kara. Siyah ipliğinki tahtarengi. Aynen öyle. Kara tokmaklı zincirli makara, beyazın tokmağı kara, siyah ipliğinki tahtarengi. Unutma. Tez gel, annen görmesin. Angeli'nin dükkanına kadar Yuan'la ile yarış. Oh, benim bacaklarım daha uzun. Her adımda Yuan'la biraz daha arkamda. Lambo ile Hristo tam bakkalda manavın ortasına oturmuşlar. Her biri kendi dükkanının önüne. Aralarında tavla. Hızımı alamayıp çarpıyorum Angeli'nin kapısına. Kapının üstüne asılı çemberden biri düşüyor. Çıngırağın sesi. Ne severim şu çıngıraklı çemberleri. Hepsi benim olsa. Acaba makara yerine. Ama olmaz. Bir daha dünyada para vermez nenem bana. Koca göklü yuanla yeni varabildi soluk soluğa. Angeli çıngıraklı çemberi yerine asarken söyleniyor. Koriçu mu? Koriçaki mu? Kızım, kızcağızım. Kızgın değil, adet yerini bulsun diye. Gom şekeri istiyorum, 5 paralık. Önce benim karamelamı veriyor Angeli. Yuanla'nın işi uzun. Tezgahın üzerinde bir dizi kavanoz. Her birinde farklı renkli bonbonlar. Helezon çizgileri kırmızı olanlar. Üzerlerindeki minik kabartılardan yeşil enlemler geçenler. Hepsinden istiyor Yuanla. Karışık. Angeli birinci kavanozun pırıl pırıl cam başlıklı kapağını kaldırıp tezgahın üzerine koyuyor. Tertemiz pirinç küreğini kavanoza daldırıyor. Sonra ikinci kavanozun kapağını birinciye aktarıyor. Kürek bu kez pralinli bonbonlara dalıyor. Derken üçüncünün kapağı ikinciye, dördüncünün kapağı üçüncüye. Kürek son kavanozdan da çıkınca tezgahın üzerindeki boş kapak sıranın öbür başına geçip kapanıyor. Tam 2 makarada iplik demek üzereyim. Hatta para artarsa biraz da parça kumaş almaya niyetleniyorum. Karnına basınca ağlayan bebeğime giysi. Derken paralarımı düşürüyorum. Eğiliyorum almaya. Potinler benim ayaklarımda potinler. Bunlar benim pabuçlarım olamaz. Çocukluk resminde görmüştüm. Nenemin potinleri. Üstüme başıma bakıyorum. O resimdeki giysiler. O zaman anlıyorum. Meğer ben nenemin çocukluğuymuşum. Yeniden eğilip potinlerime dokunuyorum. Sonra gözüm arkaya kayıyor. Bir dizi postal sayıyorum. Tam 11 çift. Tıpkı kavanoz sayısı kadar koca bir manga asker dizilmiş ardımıza. Ne zaman geldiler nasıl fark etmedik. Birden bir tokat patlıyor, çavuş tartaklıyor. Angeli'yi kavanozlardan tekmil almadan niye değiştiriyorsun berelerini?